Duyuşları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli iki konuğum var. İlknur Hanım'ı zaten önceki programlardan tanıyorsunuz. Konuk almıştık kendisini. Ve bundan sonra da bayağı sık görüşeceğiz diye umuyorum. Teşekkür ederim tekrar geldiği için. Ve onun vesilesiyle sevgili hocası Yavuz Bey'i konuk getirdik bugün. Ve biz aslında bu programı 14 Şubat'ta çekiyoruz, Sevgililer Günü'nde. Çok güzel bir sevgi konuşması için de başladık. Öyle de devam etsin. Pazar günü de inşallah yayında olacağız zaten. İzleyenler de alacak. Ne konuşalım dedik başlık olarak. Hastalıkta ve sağlıkta diye bir başlıkla başlayacağız. Ama öncesinde Yavuz Bey, siz kendinizi böyle kısaca bir tanıtmak ister misiniz? Ya da söylemek istedikleriniz varsa önce sizden bir şeyler alalım. Sonra konumuza dalalım, sohbetimize.
Elbette efendim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İlknur zaten bu konuda aslında daha önce epey bir şeyler konuşmuşsunuz. Onlardan bahsetti. Ben de kendi bakış açımı nasıl kazandığımı anlatayım. Yaklaşık herhalde bir 15 yıl önce, belki biraz daha fazla, ben de biraz kabuğuma çekildim. O kabuğa çekilmeyle birlikte bir okuma merakı oluştu. Merak aslında tamamen alan dışı bir konudan oluştu. O zaman Da Vinci'nin Şifresi yayınlanmıştı. Yani izleyiciler bu kitap ne zaman yayınlanmış diye bakarlarsa benim de bu konularda okumaya ne zaman başladığımı kendileri bulacaklardır. Arkasından bu konu aslında başka taraflara gitti. Burada biraz spiritualizm tabii ki işin içine giriyor. Biraz dinler tarihi, biraz felsefe derken önüme biraz gıdayla ilgili. Benim çünkü doktorluk dışında yaptığım bir köşe yazarlığı Dünya Gazetesi'nde gazetecilik işi vardı. O vesileyle de ben yazıları farklı gözle okuyabiliyordum. Yazıyı okuduktan sonra benim bakış açım diğer alanlara kaydı. Yani siz aşağı yukarı bir 15 yıl önce Yavuz izlersen kimsin deseydiniz ben bir şey diyemeyecektim. Bugün ama baktığım zaman biraz da cesaret herhalde gerekiyor. Yorumlara gittiğimde yani kendi düşündüklerimin kendi kendim tarafından eleştirilmesinden söz ediyorum. Bazılarının hatalı olmadığına kanaat getirdim. Ondan sonra bunları söyledim. Sonrasında okumaların bütünü aslında biyolojinin ilkeleri, dili, ruhla bedenin bütünlüğü gibi alanlara yöneldi. Yani bizim önceki karşılaşma vesilemiz olan gıda mantığı, gıdanın nasıl alınacağı, nasıl yeneceği vesaire gibi konuların ötesine geçtim. Bu sayede aslında ben gıda endüstrisinden de çok şey öğrendim. İlknur Hanım'dan özellikle iletişimi ve artı bununla ilgili arka planının nasıl olduğu konusunda çok şey kazandım. Bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü insanlar hani okuyarak bazı şeylere ani olabileceğinizi düşünüyorlar. Bazen öyle oluyor ama görmekle okumak arasında fark var. Siz bir kere göreceksiniz, okuyarak onu pekiştireceksiniz. Daha sonra bu nasıl, bu böyle oluyor diye arkasından düşünceleri getireceksiniz. Biraz da cesur olacaksınız. Yani bugün bilimin kabul etmediği bir takım kavramlar var. İşte ruh var mıdır, yok mudur mesela kabul etmezler. İnsan ruhu ya da insan düşünceleri, duyguları bedenini etkileyebilir mi kısmını kabul etmezler. Oysa ben biliyorum ki evet bu çok fazlasıyla etkiliyor. İnsanların olumlu düşünmeleri, kendi hastalıkları olsa bile konusunda ileriye olumlu bakmaları hastalık süreçlerinin de iyileşme yönüne doğru evrilmelerini beraberinde getiriyor.
Kısa bir giriş yapın dedik ama siz aslında direkt konuya girdiniz gibi oldu. Bu arada altını çizmem gereken şeyler söylediniz. Bilgi dediğiniz şey evet hepimizde var. Bakın arkanızda acayip bir külliyat var ama bunun deneyimlenmiş hali ya da onun sindirilmiş hali ilime dönüşüyor ya. İşte siz de dediğiniz gibi biyolojinin belki ilime dönmüş halinde orada ruhla bağdaştırdığınız ya da birçok insanın aslında kuantum fizik anlattığınız halde ne oluyor ya mistisizme mi kaydınız gibi işte şeylerini eleştirilerini duyduğumuz bir dünyada bilmekle bilgiyi harmanlamak onu bünyesinde belki işte sindiriyor olmak çok kıymetli farkındalıklar yaratıyor. Ha bunu tabii ki kendimiz her o hale gelmiş insan zaten biliyor. Ve burada böyle bir kanal aracılığıyla ben de herkese duyurmak istiyorum. Böyle olunca da sizin gibi insanlar önüme çok rahatlıkla düşüyor. Mesela teşekkür ediyorum İlknur Hanım'a tekrar kendisi vesile olup sizi buraya getirdiği için. Neler anlatacaksınız? Çok merak ediyorum bu konuda. İlknur Hanım
ben
siz
de şöyle yapalım.
Buyurun.
Sen de aslında bir miktar bahsedersen bu konuya nasıl ilgi duyduğunun geçmişini anlatırsan çok mutlu olurum.
Evet tabii. Ya şimdi ben aslında psikoloğum Yavuz Hocam siz de biliyorsunuz. Hani benim hayat boyu işim insan, insana dair şeyler oldu. Ama meslek hayatımın çok uzun bir bölümünde gıda endüstrisinin de içinde yer aldım. Bu vesileyle de insanın önce beslenmesi, çünkü önce bedensel bir varlığız. Akabinde işte ruhsal, enerjisel, ne dersek adına, hani kim nasıl, nereden okuyorsa meseleyi, oradan okuduğu şekilde canlılarız. Dolayısıyla hani beslenme, gıda, tarım, işte çevre, kaynaklar, bunlar çok 20 yılımı neredeyse meşgul eden konular oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada kendi mesleğim açısından baktığımda hayata, evrene, kainata ve bildiğimi zannettiğim kadarıyla ruh, beden, zihin. Evet hocama katılıyorum. Ruh var mı yok mu? Henüz hani ruh sağlığı, ruh ve sinir hastalıkları bölümleri var hastanelerimizin, ama ruhun olup olmadığı konusunda herhangi bir kanıtlanmış henüz, değil mi hocam? Külliyatta ben bir şeye rastlamadım. Yani ruh
Valla
yok
kanıtlanmış
diyen
kısmını
bir
yok.
ruh
Bununla ilgili çekilmiş en iyi film. 21 gramdır herhalde. 21 gram lafının ben nereden geldiğini çok uzun süre düşündüm. 21 gram diye bir film çekmişler. Filmin aslında ilk ben sinemada seyrettim. Yakın zamanda bir kopyasını buldum. Anladığım birisi elindeki DVD'leri sahafa götürmüş. Aldım tekrar seyretmedim ama. 21 grama şöyle kanaat getirmişler. Fi tarihinde insanlar böyle bakım evlerinde falan vefat etmeye yakınken bunları tartmaya başlamış biri. Birisi ölme anından sonra ağırlığını ne kadar kaybediyor diye. Buradan bir 21 gram lafını bulmuşlar. Ruhun ağırlığı 21 gramdır diye bir sonuca varmışlar. Tamamen spekülatif ama şunu net olarak söyleyebilirim. İnsanlardan dinlediğim hikayeler oldu. Bunları gazeteci olarak dinledim ben. Reenkarnasyon var mı hikayesi mesela özellikle Orta Doğu'ya Hindistan'a doğru gittiğiniz zaman var olduğunu kesin kabul ederler. Ve bu biraz insanların kabullenmeleriyle de ilgili. Yani siz bir şeyin varlığını kabul ediyorsanız kabullenmeniz varsa o zaman var olması durumu da ortaya çıkabiliyor. Fakat anlatılan örnekler birinci ağızdan anlatıldığı için olması mümkün olmayan şeyleri söylediler. Dolayısıyla ben reenkarnasyonun kesin olduğuna kanaat getirdim. Bu benim tıpkı Bankalar Caddesi'nde kendimi çok iyi hissetmem gibi. Hani tohum dibine düşer mantığıyla düşünürseniz ben de burada Beyoğlu'nda oturuyorum. Ama Bankalar Caddesi ile ilgili benim orada karanlık caddenin hiçbir anısı yok aslında. Fakat ben kendimi orada çok iyi hissediyorum. Yani orada ne eğlenceli bir dükkan, ne bir kafe, ne bir şey vardır. Fakat ben oradan geçerken kendimi acayip huzurlu hissederim. Nedenini de bilmiyorum. Karanlık böyle yüksek sanat olarak da hayli gelişmiş olan binalar. Ondan sonra daha cesur davrandım. Evet bunun var olduğunu kabul ettim. Hani benim daha önceki yaşamımda ne olduğumu, kim olduğumu bilmesem bile bu ruhsal sürecin bedeni kontrol etmesi kısmı o ayrı bir fizyoloji meselesi. Onu daha derinlemesine anlatabilirim. O yüzden ben kanıtladığımı kendi kendime kabul ediyorum. Bu kabullenme de bence var olduğunun bana göre delili oluyor.
Ben de şöyle katılıyorum. Yani adı ruh ya da değil, başka bir şey. Reenkarnasyon konusunda benim biraz kafam karışık, ama hani bu dünyadan geldik gidiyoruz. Ona inanıyorum bir defa. Hani bu dünyanın da bir rüya olduğuna, yaşadığımız
Doğru.
şeyin de gerçeklik denilen o koca okyanusun çok küçük bir parçası olduğuna kesinlikle inanıyorum. Çünkü bununla ilgili hem çok şey okudum hem de yaşadıklarım var. Şimdi hastalıkta ve sağlıkta insandan bahsediyoruz. İnsan dediğimiz şey beden, zihin ve ruh. Ya aslında bir de bilinç konusu var, değil mi? Hani bilinçli farkındalık gibi bir konu var. Bilinç de bunların bir çıktısı gibi oluyor. Hani bunların ne kadar farkındaysak o kadar bilinçliyse, ne kadar duygularımızın farkındaysak, ne kadar zihnimizin işleyişine mukayyet olabiliyorsak, kendimize mukayyet olabiliyorsak, işte bedenimizi ne kadar işte fiziksel aktiviteyle mümkün olduğunca az yiyerek ve mümkün olduğunca doğal gıdalar tüketerek, değil mi hocam? Bedeni korumanın asli unsurları bunlar. Ya da bedeni iyi tutmanın asli unsurları. Şimdi hastalık tarafına baktığımda, mesela siz kanserle uğraşıyorsunuz hocam,
Evet,
işiniz
genellikle.
değil. Bir sürü bu anlamda vaka görmüşsünüzdür. Ben bu sürecin en önemli yapı taşının bir insanın inanç sisteminde olduğunu düşünüyorum. Ya bu inanç sisteminden kastettiğim şey ama Allah'tı, işte evren falan değil. İnsanlar hastalandıklarında iyileşeceklerine inanırlarsa iyileşiyorlar. Şimdi iyileşeceğine inanmayan biri iyileşebiliyor mu hocam? Hiç yaşadınız mı böyle bir şey? Yani mucize
Yok.
diyeceğimiz gün
İyileşeceğine
değil.
inanmayan biri bu sistemde özellikle iyileşemez. Çünkü o bir şeyi beyan ettikçe ben kötüyüm diye sistem onu daha çok kurcalıyor. Daha çok kurcalıyor. Yani birincisi böyle bir şey var ama bunu bir tarafa koy. Yani birisi bana gelip de bir şeyim şikayetim var derse ben onu kurcalamaya başlıyorum. En sonunda bir yerden bir şey buluyorum ama şikayetiyle alakalı olmasa da o sürekli böyle müzmin yakınmalar içerisinde olduğu zaman onun üstüne yürüyorum. Dolayısıyla onun bundan zarar görmek bunu ama bir tarafa bırakın. Bu başka bir şey. Bu sistematik bir sorun bu. Ama bir yanda şöyle bir şey var. Bir insan iyileşeceğine inanıyorsa evet iyileşmesi olasılığı çok yükselir. O yüzden hastalara genellikle böyle işte ifade edilmesi gereken bir zaman bile olsa onu Allah bilir şeklinde doğrudan söylemek en iyisi oluyor. Ama insanların içinde sağlıklı bile olsalar bir şeylerin iyi gitmeyeceğine dair bir inanç sistemi varsa, böyle bir kodlanma varsa, onlar da mutlaka eninde sonunda bir şekilde bir sorun yaşamaya başlıyorlar. Ve ben insanın psikolojik olarak düşünsel sisteminin vücudun az önce çok güzel anlattığın o kompozisyonun, beslenme bunun bir parçası sadece. Ama bunu kompozisyonun kendisi bütün olarak işlev gösteriyor ve aslında birbiriyle ilişkili bağımsız sistemlerden oluşuyor anladığım kadarıyla bugünkü görüşümle. Tamamı da sizin sayenizde oldu diyebilirim. Bu konuda hiçbir şeyim yok. Çünkü bakış açısını değiştirmediğiniz sürece tıp dogmalardan ibarettir. Aynı şeyi tekrarlarsınız. Teknolojik olarak başka görüntülerini alırsınız. Fakat düşünceyi derinleştirmediğiniz sürece o bilişsellik haline az önce söylemiş olduğunuz farkındalığın çıktısını elde edemezsiniz. Bunu elde ettikten sonra anladım ki evet insan sadece düşünceleriyle vücudunun yapısını değiştirebiliyor. Ve bu yapı değiştirme olayını biz günlük yaşamda çok fazla yaşıyoruz. Eğer kötü düşünürsek sağımız solumuz ağrımaya başlıyor. Kötü düşünürsek olması iyi olarak beklenti olan bir şey bile aslında kötü gidebiliyor. Ya da biz onun aslında iyi giden yanını görmeyip kötü giden yanını görmeye çalışıyoruz. Bu aynen bardağın yarısının dolu ya da boş olması gibi bir durum. Yani buna yarısı boş da diyebilirsiniz, yarısı yarıya kadar da dolu da diyebilirsiniz. Dolu görenler hayatı daha dolu yaşıyor. Onlar ileride sağlıklarına tamamen kavuşamasalar bile müsterih bir şekilde bu dünyayı terk ediyorlar. Bu dünyadan müsterih, içleri rahat bir şekilde ayrılıyorlar. Bu benim için aslında layıkıyla yeterli. Çünkü hiç kimse sonsuza kadar yaşamayacak, böyle bir kavram yok. Ama insanlar eğer giderlerken ya iyi oldu şunu da şöyle yaptım bunu da böyle yaptım. Hani yapamadıklarım da oldu da artık onda da yapacağım bir şey yoktu diye kendi içinde huzura ermişse benim yapmaya çalıştığım o zaman olaylar zaten iyi gidiyor. Gülümseyerek gidiyorlar.
Aynen öyle. Bu sadece sağlık meselesi de değil ama değil mi sevgili Münevver? Yani şimdi sen mesleğinde çok yaşıyorsundur. İşte diyelim ki sınava hazırlanan birinden bahsediyoruz. Ya da işte terfi etmek isteyen birinden bahsediyoruz. Yani onu başaracağına inanırsa önce hani inanmıyorsa bir insan yapabileceğine yol birazcık daha zor ve çetrefelli oluyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Benim kendi zaten deneyimim. Ben koç olmak için koç olmadım. Az önce de hocamız girmeden önce onu konuşuyorduk. Ben kendi travmasından iyileşmiş bir insanım. Nasıl iyileştiğimi biliyorum ve bunun çok iyi olduğunu gördüm kendi açımdan. Yani PTSD'den çıkmış, panik ataklarından iyileşmiş bir insan olarak. Bunun yollarını gördüm, bunun bir pratiği olduğunu gördüm ve bunu insanlara anlatmak için işte ne yapayım dedim, kitap yazdım. Baktım kitabı okuyan yok, koç olayım gibi bir koç olmuş bir insanım yani. İki yıl sonra da her şeyi de bırakıp Instagram'ı da kapatıp koç da olmayabilirim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki dediğiniz çok kıymetli, altını çizelim oraları. Hani beslenmeden girdiniz ya, ben de bir nazilili olarak orada çok uzun yaşayan insanlar var. Hani avokadolu smoothie'ler içmiyor insanlar ama orada bir şey var işte yani. Yediğinin sağlıklı olması, işte o yağın saf olması, soğuk sıkım olması diyelim ya da o kabullenmiş hali, o kapının önünde oturup çiğdem çitlemesi, birbiri hakkında belki dedikodu yapıyor ama derinde bir kötülük beslememesi. gibi hani her şeyin kolektif olduğu bir sistemde ya da işte tarlaya gidip hala 80 yaşında bile çalışıyor olması, o ağaçların dibinde oturuyor olması, çapalıyor olması falan filan bir sürü şey. Hani şu anda konektomun da geldiği noktada diyoruz ya hepimiz birbirimizin bilinçlerini etkileyebilir bir noktadaysak. Hiçbirimizin zaten tekil bilincinden bahsedilmez. Bu arada dediğiniz gibi reenkarnasyon kısmına da ben orada şuna düşünüyorum. Eğer bir ruh olarak varsak ve o ruh dünyaya inerken ışık kırılmalarından oluşuyor ve o aynadan yansıyanlarsak ve her birimiz birbirimizin aynadaki yansımasıysak zaten aslında bir ışıksak, değil mi? Temelde ona gidiyoruz ya herkes bir ruhsa. Zaten o ruh tekamül etmek için bir sürü bedende deneyimli olması lazım kendinden kendine. Buradan bakıldığında da zaten reenkarnasyon dediğiniz şey vardır gibi. Hepimiz buna inanıyoruz bir taraftan ama bir taraftan da başkalarının söylediği gibi hani bir kas sisteminin oluştuğu o Hindistan'daki işte geldim ezileyim ezileyim gideyim bu aslında bir şeyin acısını çekiyorum gibi noktada değilim. Hani bu bizim kendi dinimizde de var hani kabullenmişlikle farkındalık bence başka bir şey. Oralara bakmak lazım.
Şimdi reenkarnasyon konusunda şöyle, hani ben doğrudur yanlıştır anlamında bir şey söylemiyorum. Sadece bir çok fazla bilmiyorum temelde önermelerini. İkincisi benim içimde nacizane ciddi bir İslam inancı var. Ana kabulüm bu. Böyle yaşıyorum hayatı. Dolayısıyla benim doğrum bu. Yani benim doğrum Kur'an-ı Kerim'de yazan her neyse o. Bu da benim açımdan tartışmaya kapalı bir şey. Bir başkasının hani alkışını almak ya da ne diyorsun kızım sen nine falan hiç umurumda değil. Yani mahallenin ne dediğini orada hiç umursamıyorum açıkçası.
En güzeli.
O yüzden diyorum hani bak, hepimiz eşsiziz, hepimiz biriciyiz. Parmak izlerimiz birbirinden benzersiz. Aynı şekilde beyin yapımız birbirinden benzersiz. Şimdi İnsanı anlamak için aslında bundan 50 yıl, 100 yıl öncesine göre çok daha fazla veri var artık elimizde. Çünkü kuantumla birlikte işte bu beyin görüntüleme sistemleri. Bugün artık insan beynine dair çok daha fazla şey biliyoruz. İnsan beyninin işte kapalı bir kutu olduğunu biliyoruz. Biliyorduk zaten ama bunun ne kadar az veriyi işleyebildiğini, bizim ne kadar az bir o beş duyu organımızla aldığımız toplam görme, duyma, tatma ve bunların tamamen bir enerji olduğunu düşünürsek, elektriksel enerji boyutunda bir şey olduğunu, beynimizdeki hadisenin. Burası tabii bir mucize gibi, hani burası bir benzersiz, burası bir, değil mi hocam? Yani beyin bilimi, sinir biliminin geldiği nokta hakikaten zihni sinir bir durum yani.
Valla zihni sinir durumda. Şunu da söylemek gerekir. Hani nereye kadar biliyorsunuz derseniz çok fazla bilmediğimi söyleyebilirim. Neden? Çünkü bilinmesi o kadar kolay değil. Bizim insan üstünde çalışma yapma şansımız yok. Biz sadece bir şeyi bilişsel olarak işte duyularla algılıyoruz dediğin gibi. Bunların büyük bir kısmı zaten filtre ediliyor ilk dur. Çünkü filtre etmezseniz muhtemelen sıyırırız. Filtre etmek zorundayız. Yani seslerin bir kısmı filtre ediliyor, görüntülerin bir kısmı filtre ediliyor. Hatta sözlerin bir kısmını biz bilinçli olarak duymazdan gelerek zaten filtre ediyoruz. Ama beyin nasıl çalışıyor dediğimiz zaman şu an daha fazlasını bilmiyoruz. Bir zaman Gazi Yaşargil ile bir karşılaşmamız oldu. Yurt dışında ilaç endüstrisiyle gittiğimiz bir Ar-Ge gezisiydi. Orada sordum, hocam dedim, bu bellek denen şey nerede dedim. Bilmiyoruz dedi. Çünkü dünyanın en büyük beyin cerrahı da olsa bilmiyoruz. Yani bazı yerler ilgiliymiş gibi duruyor ama hani oraları körelttiğiniz zaman da çok fazla da bir şey olmuyor. İnsana dair çalışma yapılamamasının nedeni beyin hassas bir doku. Siz buna müdahale etmek durumunda kalmasanız bile, bir herhangi bir kaza eseri bir yaralanmasında falan bile genellikle yaşatmanız mümkün olmadığı için ne olduğunu da aslında algılayamıyorsunuz. Sonra çok ben bunu derinlemesine araştırdım Google sayesinde. Yani bu tür şekilde bildirilmiş vakalar, ben size söyleyeyim, tarihte böyle çok ağır beyin kazaları geçirip de hayatta kalmış olanların bildirilmiş vaka sayısı onu geçmez. Onu geçmez. Yani 5 tane falan hatırlayabiliyorum. 10 tane falan vaka var böyle. Çünkü hani savaşlarda o kadar çok insan yaralanıyor bile olsa onlarda zaten bir şey yapamıyorsunuz. Terk ediyorsunuz onları. Dolayısıyla beyin konusunda elimizde en ileri metot hala dediğin gibi fonksiyonel MR denen şey. Yani insan düşüncesinin beyinde bazı düşünceler oluştuğu zaman nasıl değişiklik yarattığı, yani bir enerjinin oradaki glikoz kullanımını, şeker kullanımını nasıl değiştiği üzerinden bir takım görüntülerle varsayımlara gidebiliyoruz ama kendi içerisinde bunun tutarlılık ve nasıl çalıştığına dair bir fikrimiz yok. Beyin sanki büyük bir havuz gibi bir tarafından bir damla koyarken öbür tarafından bir damla bırakıyor. Ama siz bütünüyle aynı anda etkileşim içine giriyorsunuz. Bunu bilişsellik haline, algı haline taşıdığınız kısmı çok küçük. Fark etmeden pozisyonu değiştiriyoruz çünkü sinyal aslında aşağıdan geliyor. O tarafa çok oturdun, biraz daha oturursan canın yanacak diye ister istemez değiştiriyoruz. Fakat biz bunların bütününü gayri bilinç olarak, bilinçsiz olarak yapıyoruz. O bilinç seviyesine erişmiyor.
Tabii,
Dolayısıyla
çok büyük ölçüde
çok fazla
otomatik
bilinç
pilotta
değil,
yaşıyoruz.
otomatik pilotta yaşıyoruz. Çok güzel söyledin. Büyük bir şeyinin de hala bilindiğini zannetmiyorum. O yüzden araştırmaya yalnız ne kadar açık onu bilemiyorum. Çünkü bu sistemi farelerde de araştıramıyorsunuz. Ben farmakolojide 3 yıl geçirdim. Orada mesela çok makale okudum. İşte hayvanın kafasına şuraya küçük bir kanül yerleştirip hayvan yaşamına devam ediyor. Oradan ufak ufak maddeler veriyorsunuz ama hayvan size ya bunu verdiğin zaman vallahi çok iyi oldu, şöyle hissettim, böyle hissettim demediği için oradan da bir şey çıkaramıyorsunuz. Sonuçta kapalı kutu olma özelliğini sürdürüyor diyeyim.
Ben burada bir şey sormak istiyorum. Çünkü beyinle alakalı bu fonksiyonel MR dediğinizde mi anlaşıldı? Hani bu gliya hücrelerinin, sinapsların oradaki ateşlemesine yönlendirme kısmını. Öyle bir şey biliyor musunuz? Böyle dışarıdan ben böyle bir şeyler okudum gibi.
Böyle bir şeyler okumuşsunuzdur. Bu şekilde ufak tefek çalışmalar var. Yani bir hücrenin üzerindeki zardan mesela bir kanalı elde edip o kanalı dışarıda test edip deneyebiliyorsunuz ama bütününü inceleme şansınız yok. O gliya hücrelerini falan siz fonksiyonel MR'da tabii ki görmüyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece beynin enerji kullanımı açısından, glikoz kullanımı açısından nerelerin aktive olduğunu görüyorsunuz. Hatta bunu beyin aslında bir şey görmese de yapabiliyor. Yum gözünü diyorsun ve sevdiğin bir objeyi düşün diyorsun. O sevdiğin objeyi düşündüğün zaman otomatikman beynin belli bölgelerinde aktivasyonun olduğunu görüyoruz. Ama hangi sistematik içinde obje sistemi mi var, algı sistemi mi var, insan sistemi mi var, yüz tanıma mı var? Bunları maalesef bilme şansımız henüz olmadı. Oluşabileceğini de aslına bakarsanız düşünmüyorum. Çünkü bu kadar gelişmiş olan sistemde o içrek olan bakış açısını, o imbikten geçirip de ilime çevirme vasfını kazanmadığımız sürece veri bolluğundan zaten yıkılıyoruz. O kadar çok veri var ki. Öğrencilere ilk gösterdiğim cep telefonunu doğru düzgün kullanırsanız bütün makalelere erişebilirsiniz. Her şeyin videosu var, her şeyin animasyonu var. Instagram'da bile baktığınız zaman o kadar çok şey için Instagram bir şeyler koymuş ki ben onları indiriyorum mesela bir kısmını telefona. Hiç olmazsa belki ufkumu genişletecek olan bir takım buradan bilgiler elde edebilirim diye. Ama daha fazlasını elde etmek için şu an çok fazla şansımız yok. Yani
Çok.
nöron çip taktılar, mip taktılar kısmı mesela neresine ne çip taktığı kısmı tamamen tartışmalıdır. Bu böyle vatandaşın arasında çok tartışılıyor. İşte Neuralink'e bağlantılı bir tane oraya çip yerleştirdiler. Yok işte Starlink projesinin parçası falan. Benim bildiğim öyle takılabilir bir şey yok.
Benim merak ettiğim kısım hani bu karar verme mekanizmasını işte MR'la görebiliyoruz. Siz daha parmağınızı kaldırmadan o beyin sinyale geliyor dediği noktada bunlar doğru. Bunlar var mı?
Bunlar
Böyle
doğru, bunlar
deneyler
var, bunlar
görüyoruz
oluyor.
ama.
Yani şu hareketi yapmayı düşün dediğiniz zaman bir yerler aktive oluyor. Bunu görüyorsunuz.
İşte o aktivasyonu sağlayanın o glia hücreleri olduğu gibi bir
Aa, onu
makale
bilmiyorum.
okumuştum galiba
Olabilir.
ben.
Gliya da olur. Nöronlar
Onu da
aktifse sağlanır diyorum.
hani şimdi bilgileri birbiriyle birleştiriyoruz ya çok işte astroglia hücrelerinin işte şekillerine bakmıştım. Çok astro zaten ismini görünce ben yıldızlarla bağlantısı işte yıldızların bizi enerjisel olarak etkilediğini düşündüğümüz noktalarda acaba onları mı aktive ediyor ve sizin etkilenmediğiniz noktada ben etkilendiğim ya da sizin algılamadığınız şeyi benim başka algıladığım şeklinde o enerjilerin etkisi var mıdır falan diye benim kafamda deli sorular tabii. O yüzden oraya bir çizgi çekmek istemiştim.
Valla astrosit, astral seyahatle aynı kökenden geldiğini söyleyebilirim. Bunu gördükleri zaman ilk defa görmeleri herhalde 1800'lerde falan oluyor. Gümüş boyasını kullandıkları zaman görebiliyorlar. Gümüşle boyamazsanız o uzantıları göremiyorsunuz. O gümüş boyalarını kullanmaya başladıktan sonra özel isimler falan veriyorlar ama o kadar da kalıyor. Çünkü bunu fonksiyon olarak araştırmak çok zor. Görmek açısından sorun yok. Kesersiniz, muma parafine şey bakarsınız, evet böyle yıldızsı çıkıntıları olan hücreler, bunlara da rahatlıkla astrosit adını verirsiniz. O zamanın düşünce biçimi de zaten çok daha güzel bugüne göre. Ama işlevi bak dediğiniz zaman işlevi bakmak çok zordur. O yüzden hep söylerim, tıbbın %99'u neredeyse, hadi biraz daha iskonto yapayım, %95'i betimlemelerden ibarettir. Yani bir şeylerin yazılmış, betimlenmiş hali, bir manzara tasvirinden öteye geçmez. Bunu ezberlerseniz doktor olursunuz. Ama bir hastanın iyileşip iyileşmeyeceği öngörüsünü kazanmak istediğiniz zaman sizin yaptığınız şeyi yapmanız lazım. Artı, en başa dönelim. Hastanın iyileşmeyi istiyor olması, buna inanıyor olması, bunu bekliyor olması onun hastalığının olumlu seyretmesini sağlıyor diyeyim ve sözü size iade edeyim.
Tamam. İlknur Hanım bir şey diyecek misiniz bilmiyorum ama ben bir şey daha
Valla
soracağım.
ne diyeyim? Tabii, sor sevgili
Şimdi
Nevra.
ne dediniz? Gümüş neyi sürüyorlar? Oraya takıldım çünkü gümüş sembolizmi de aile alakalı. Ayda bütün işte enerjileri dünyaya yansıtan yani bedenimize yansıtan
Doğrudur
sembolizmle
efendim.
çok bağlı olduğu için çok
Gümüşle
etkilendim.
boyuyorsunuz.
Çünkü aynanın da hani oluşumu arkaya bir gümüş sır
Gümüş silikat
çekilmesiyle.
boyası kullanmazsanız sinir hücresini göremezsiniz.
Yani ben de
Bunların da
sanıyorum.
mutlaka sembolizmden aslında öte anlamları var, onu da söyleyeyim size.
Tabii. Tabii
Sembolizmden
ki.
öte. Çünkü ilk ismi koyanlar koyarlarken bizim gibi düşünmüyorlar. Betimlemeleri yaparken daha içerek düşünüyorlar. Eski bilim adamları daha çok alim düzeyindeler ve pek çok şeyin eğitimini alıyorlar. 1900'lerin başlarına doğru zaten olağanüstü bir spiritüalizm merakı var. Bunların içerisinden çıkan insanların bir kısmını biz romanlarını falan okuyoruz. Yani bir Sherlock Holmes dediğiniz zaman yazarı Conan Doyle, Arthur Conan Doyle ciddi spiritüelisttir. Yani şeyleri düşünün işte öte yaşam deneylerini düşünün. Bunları yapmaya çalışıyorlar. Hakikaten düşünüyorlar. Hayatta arkadaşlarımdan birisi dedi ki benim babamlar zaten dedi standart olarak belli zamanlarda ruh çağırırlardı dedi. Böyle düşündüğünüzde de gelir miydi diye sordum. Vallahi geliyor diyorlardı dedi. Orada benim biraz ödüm tırsar ve pek çok fazla bulaşmam bu işlere. Ama örneklerini anlatmadılar değil. Akılla, mantıkla, fizikle, bilimle açıklayamayacağınız örnekler.
Ya zaten şimdi hani fraktalları biliyor olmamız, işte pi sayısı ya da bunun gibi birçok sabitten bahsediliyor ya. Bunlar zaten aslında bir döngülerin içinde olduğumuzu çok aşikar eden konumlar. Ama bunu günlük hayata nasıl oturturalım? Bunu işte günümüzde işte tam döngüler varsa ben bunu günlük hayatımda nasıl kullanayım? Nasıl şifalanayım kısmında işin hani suyunu da çıkarılmadan, şaklabanlığa gitmeden, ben üfürü yoruma geçmeden nasıl yapabiliriz diye sizin gibi insanlardan duymak çok kıymetli olur.
Ben bu
Orada
kısmını bilmiyorum ama İlknur Hanım muhtemelen bir şeyler söyler psikolog olarak. Çünkü ben bunun bu kısmını bilmiyorum. Yani benim bir yaşam rutinim var. Belki farklısını yapsam onun önerileri doğrultusunda daha iyi sonuçlar da alabilirim. Ama detayını ben bilmiyorum.
Ya bu Covid'den önce başlayan bir süreç. Covid'de biraz daha da çoğaldı. Hatta bence Matrix filmiyle başladık biz bu filmi yeniden izlemeye. Hani Matrix filmini her şöyle bir 2 yılda bir tekrar izlerseniz mevcut bilgi haznenize daha çok şey doldurdukça sepetinize o filmin gerçeklik meselesini daha farklı bir gözle bakıyorsunuz.
Doğru.
Dolayısıyla insan olarak ya muazzam bir organizma var ortada. Muazzam, tartışma götürmez. Ve çok basit şeylerle var oluyor. Değil mi? Hani yemek diyorsunuz, az yersen daha sağlıklı. Yani böyle acayip donatılmış sofralarda her akşam yemek yersen 3-5 sene içinde diyabetin yolunu tutarsın mesela. Değil mi hocam?
Doğru. Doğru, doğru, doğru.
Ruh diyoruz, hani ruh sağlığı diyoruz tırnak içinde. Ne yaparsan hani iyi bir insan olursa değil mi? Şimdi bunun dinle minle bir alakası var mı? Hani iyi bir insan olmak,
Ya etik
doğaya,
zaten aslında
çevreye.
dinler üstü bir şey. O yüzden
Tabii,
etik kavramı çok
tabii,
kıymetli.
tabii, tabii. Doğaya, çevreye, insana, kendine saygı duyan insan olmak. Şimdi az önce işte o ayna gümüş dediniz ya, insanın kendini görebildiği yer ayna. Şimdi aynaya bakıyoruz. Bir ayna benlik dediğimiz bir hikaye var. Bir kendi benliğimiz, farkında olduğumuz benlik. Bir de aynalayarak aynalama şekli, yöntemiyle öğrendiğimiz, aynalama suretiyle yediğimiz bir benliğimiz var. Dolayısıyla bütün bu karmaşık yapıya girdiğinde sadeleştikçe, küçüldükçe insanın o ruh, beden, zihin üçlemesindeki neyin peşindeyiz? Mutlu olmanın, değil mi? Mutluluk katsayınız artıyor. Şimdi zihni ne yoruyor? İşte internet yoruyor, sosyal medya yoruyor, trafik yoruyor, kalabalık yoruyor, o yoruyor. Yok. Bunlardan arındırdığınızda, gittiğinizde köye, gittiğinizde bir ne bileyim küçük bir kasabaya zihniniz bir anda bir sakinleşiyor. Trafik sıkıntısı yaşamadığınızda, işte akşam 8'den gece 12'ye kadar dizi filmi izlemediğinizde zaten zihninizin hani en önemli koruma diyelim buna, koruması için yapmanız gereken şeyi yapmış oluyorsunuz. Şimdi az önce bilinç konuşurken bu bilinç işte ne kadar bilinçliyiz, nasıl bilinçliyiz o sorular deli sorular da daha delisi Yavuz Hocam. Şimdi bir rüyadayken, değil mi, uykudayken rüyalarımız ayrı da bir uyku
Orayı aklımdan geçiyor.
sırasında tabii, bir de anestezi altında aslında bilincimizi kaybediyoruz belli ölçüde. Bilinçli değiliz uykuda. Şimdi nasıl oluyor da gözümüzü açtığımız anda, uyandığımız anda ya da anesteziden işte operasyon geçirenler bilirler. Benlik dediğimiz şeyi bıraktığımız yerden deneyimlemeye, tecrübe etmeye devam ediyoruz. Ya bilim henüz bunun yanıtını verebilmiş değil mesela. Bilmiyoruz nasıl olduğunu.
Bileceğimizi de zannetmiyorum, ben söyleyeyim. Ben uyku fazının mesela nasıl bir şey olduğunu hala anlaşıldığına inanmıyorum. Tamam, uyuyoruz biz ama uyuduğumuz zaman nereye gidiyoruz dediğin zaman benim kafamda deli sorular olmaya başlıyor. O dediğin Matrix gibi az önce. Çünkü hiç alakasız bir şekilde son derece alakasız rüyaların içine dalıyoruz. Bazen uyanmaya çalışıp uyanamadığımız rüyalar, hatta uyanma uyanma uyanma uyanma şeklinde giden rüyalar bile olabiliyor. Yani kalkayım çıkayım içinde en sonunda benlik durumuna dönüyorsunuz. Ama uyku fazının da ne olduğu kısmı doğrusunu isterseniz bilinmiyor. Yani vücudun işte dinlenmeye çekti, tamam vücut dinleniyor, ona bir şey yok. Ama yattığım zaman vücut zaten dinleniyor. Demek ki bunun dinlenebilmesi ya da bunun bu benlikten ayrışıp başka bir yerlerde birazcık dolaşması gerekiyor belki. Belki
İşte
o dolaştığı
onda
yerler, belki başkalarının yaşamları, hülyalarını belki görüyoruz.
bilinç dışı, ta
Evet,
Jung'un
kolektif
kaç
bilinç abi.
yıl önce söylediği, hani bu spiritüalizm ile birlikte çok artık günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle çok biraz suyu çıkarılmış konular haline geliyor. O yönüyle çok üzülüyorum. Yoksa kadim bilgiler çok değerli. Yani insanlık milyarlarca yıllık bu dünyadaki varlığında bilgiyi bir şekilde aramış ve biriktirmiş aslında. Yani kadim bilgiler insanların, insanoğlunun bu dünyada deneyimledikleri neticesinde bir külliyat oluşturmuş. Ama bugün onu da çok fazla eğiyoruz, büküyoruz. Biraz böyle pazar mantığıyla pazara sürülüverilecek yöntemlerle hemen böyle işte bilmem şöyle düşünme teknikleri, böyle arınma teknikleri falan diye. Halbuki sadelik ve basitlik gibi kolay bir yol bir tarafta duruyorken neden bir insan gidip daha zor bir yolu seçiyor? Yani şimdi düşünsenize, siz zihninizi sadeleştirmek ya da zihninizle ilgili meseleleri çözmek için gidiyorsunuz bir başkasının zihnine teşne oluyorsunuz. Değil mi? Hani peki nerede hür irade bu durumda? Deli sorular ya. Hani felsefe, sinir bilim, psikoloji, edebiyat, sosyoloji ki zaten başımıza ne geliyorsa bu matematikçiler yüzünden geliyor. Onlar böyle çıkıyorlar, çıkıyorlar, acayip acayip şeyler buluyorlar, fraktal geometri gibi. Fizikçiler gidiyorlar işte Newton fiziğinin üstüne, işte Einstein'la, Planck'lerle kuantum fiziğini konuşuyoruz son
Doğru.
yüzyılda. Başkalaştı ve insanoğlu bambaşka bir bilincin içinde yaşıyor aslında son 20-30 yıldır, 50 yıldır. Covid'le birlikte sanki daha çok farkındayız gibi. Matrix'te de yok mu? Orada da böyle bir virüs var. Hatta şeyi söylüyor, hani siz insanlar Virüs gibisiniz diyor. İşte adamın içine bir virüs atıyor falan. Matrix'i bir tekrar izleyin bu gözle hocam. Çok acayip bir şey.
Bu arada son Matrix filminin de son sahnesini ben özellikle tavsiye ediyorum. Derslerde de anlatıyorum. O kadar artık hangi dünyadayız, neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz, o kadar yoruluyor ve kendi yalan dünyalarını kuruyorlar ki. Ben de işte buradaki mesela koşuda yaptığımız şeyi ona çok benzetiyorum. Kendi mutlu olduğunuz dünyanızı kurun. Orada kendinizin en iyi versiyonunu ile yaşayın.
Aynen. Bir de şey çok enteresan mesela aşk gibi hani ben bu nörokimyasal indirgemeci yaklaşımı çok doğru bulmuyorum. İşte aşkın beynimizde bir kimyası var, e var. Bilmem şu yön artıyor bunun adı. E var ama aşk insanın hani bu aşk dediğimiz şey sadece bir insanın bir erkeğin bir kadına bir kadının bir erkeğe duyduğu aşk değil. Doğaya duyduğun aşk, canlıya duyduğun aşk, hayvana duyduğun aşk. Aşk kadar
Bugün 14 Şubat
nasıl?
olduğu için herhalde aşka geldim
14 Şubat. Evet
yine.
evet aşka geldim. Hani lafını
Ama
etmeden
çok doğru bir
geçemeyeceğim.
yere geldin. Oradan ben alayım lafı. Çünkü en basit bak oradaki kediden bile yaşadığın aşk aslında ilahi aşkın bir yansımasıysa
Evet.
önce onu deneyimli olman lazım ki daha büyüğünü hissedebilesin. O da işte bir insana da olabilir bu ya da doğaya da olabilir ya da her neyse.
Ay aşk Matrix'ten çıkarıyor adamı işte hocam değil mi?
Aa, kesinlikle. Aşk Matrix'ten çıkartıyor.
Yani
Orada
sizinle şu konuda hemfikir miyiz? Ruh, beden, zihin birbirinden ayrılmaz bir üçlü. Ruh var mı
doğru.
yok mu bilmiyorum ama biz var kabul ediyoruz. Olmadığını ispatladıklarında ruh ve sinir hastalıkları bölümü de kapatıldığında aa yokmuş der geçeriz. Ama en azından şimdi böyle olduğunu varsayıyoruz ve zannediyoruz. İşin özü sadelik ama bu hücresel beslenme işi çok önemli hocam. Bu konuda ben giderek daha böyle bir farkındalığım bir yükseliyor. Çok okuma yaptığım için belki son zamanlarda. Yani hücresel beslenmeden kastettiğim ne? Vitamin, mineral, işte eser elementler. Hani bunları ne kadar yesek de normal gıdalardan alamadığımız gizli açlıkların altında da bunlar var ya hep işte o vitamin, mineral eksiklikleri vücudumuzda. Bunların da türlü türlü sorunlar yarattığını biliyoruz. Şimdi bağırsaklar neden ikinci beyin hocam?
Doğrusunu isterseniz bununla ilgili benim görüşüm şöyle yani o teşrik mesailerimizden sonra
Julia ile akşam yemeğinden sonra.
yani akşam yemeği. Şimdi mesele şurada. Şimdi biz varlığı bir bütün olarak görüyoruz ama bana göre aslında iki sistemli yaşıyoruz. Hatta belki üç sistemli, bilemiyorum. Birinci sistem sindirim sistemi olarak çalışıyor. Sindirim sistemi bizim iradi olan kabuk kısmımıza yani beyin ve işlevimize, ellerimize vesairemize bir yere kadar hükmediyor. Bir yere kadar biz onun isteklerini yerine getiriyoruz. Yani aşk da muhtemelen bunun bir üçüncü başka bir boyutu. Yani ruhsal olarak aslında açıklanamayan bir durum. Geçen senelerde İlknur, ben bu konuda özellikle bilimsel makale ne yazmışlar diye baktım. Pek bir şey yazamamışlar. Çünkü ifadeye baktığınızda bir aşk söz konusu olduğunda atıyorum erkek kadın aşkı söz konusu oldu. Güzellikle ilgili olmayabiliyor. Efendim yakışıklılıkla ilgili olmayabiliyor. Bir anlamlandırabileceğiniz bir şey çıkmıyor. Ve gidiyorsunuz bakıyorsunuz Allah Allah diyorsunuz nasıl oluyor da bu iş bir anda oluyor. Orada belki frekanslar falan gibi bir takım kavramlar mı tutuyordur bilmiyorum. Hani onca insanın arasında neden o değil de öbürü diye sorduğunuzda ben bir karşılığını bulamadım. Ama şey konusundan net eminim. İnsanoğlu sinir sistemi ve uzantısı olan kemik adale sistemiyle işlevi sürdürürken aslında içerisindeki olana yanıt veriyor. İçerisindeki olanın sindirim sistemi kısmı açlık ve gereksinimleri bildiriyor. Ve dediğin gibi o gizli açlık, o belli minerallerin belki olmaması hali, belli şey, onu o tatmin olabilmek için başka şeyleri talep ediyor. Bunu yap bari diyor. Bunu yerine koyamıyoruz. Bari bunu yap diyor. Ama üçüncü bir şey daha var. Onu biz güdü olarak adlandırıyoruz. Güdü dediğimiz kısım ise biraz aşkla örtüşür bir şey. İstekler, arzular, ihtiraslar. Aslında karnı doyan ve günlük yaşamını sürdüren bir adam niye bunlara sahip olsun dediğin zaman hayır öyle bir şey var içimizde. O işte biraz ruh gibi net olarak ortaya konulamamış parametrelerle ölçümlenmeye çalışılan ama insanın bu iç sistemiyle arkadaki sistemi arasında kalan yüz. Ben ona arayüz adını verdim. Arayüzün içinde ne var? Üreme organları var. Boşaltım sistemi var. ve dolaşım sistemi var. Kalp dediğiniz şey ne arkaya ait ne öne ait. Kalp hepsini birden besliyor. O yüzden insanlar duygu durumundan bahsederken kalbim diyor. Yani beynim arka, demiyor yani. Ben buna
arka
aşık oldum.
Dediğiniz hani beyin sapından gelen omurilikten mi bahsediyorsunuz?
Arka derken evet hepsi. Beyin, omurilik, aşağıya kadar inen orta iskelet, onun bağlandığı kollar, bacaklar bunlar arka sistem.
Okay.
Ön sistem önce sindirim organ sistemi yani ihtiyacı talep eden sistem. Bu biraz aslında liken yapısına benziyor. Liken denen canlılar yeryüzündeki en çok bulunan en çeşitlilik gösteren canlılar. Çölden kutuba kadar yaşayabilirler. Bir kabuk kısmı vardır, o mantardan oluşur. O mantar kısmını ben beyin olarak kabul ediyorum. Hakikaten de mantara benziyor. Ama iç kısımda ise güneş ışığını tutan ve enerjiyi isteyen kısım vardır. O bence sindirim sistemine karşılık geliyor. Buna rağmen arada insanda bir de güdü denen kısmı oluşturan bir ara sistem. Bu hormonları, tiroid hormonu, paratiroid, işte böbrek üstü bezleri, sistemin hepsinin kontrolü artı üreme için gereken ihtirasları da getiriyor beraberinde. Üç tane sistemin en azından bulunduğunu söylerim ama şurası tepeden başka bir yere bağlı mı derseniz bana kalsa bağlı. Yani tepe
bana
çakrası
da bağlı bu arada.
Başka yere bağlı bu tepe çakrası. Onu söyleyebiliyorum. Aşağıda da sonuçta en alttaki çakra var. O çakra da bambaşka bir yere bağlı. Kök çakrası.
Kalbi ayırıyorum dediğiniz nokta kalple beyin bir mi o bağlantıda dediğiniz?
Hayır değil. Değil. Kalp ayrı bir organ. Kalbin kendine ait nöron yapısı var. Beyin ölse bile kalp çalışmaya devam eder. Ama insanlar hissiyatla ilgili şeyi kalpleriyle hissedebiliyorlar. Beyinle hissedilmiyor bu. Yani her ne kadar bize bilim dese de ki bu beyinde hissiyor. Hayır, bütün hepsi böyle kalben bağlandım, kalben bağlandım. Hep kalp, kalp, kalp, kalp, kalp diyoruz. Ve insan organizması gelişirken ilk gelişen organ kalp zaten. Beyin gelişmiyor. O sırada beyin falan yok efendim. Beyin incecik bir zar biçiminde bir şey o sırada. Hiçbir şey yok. Kalp gelişiyor önce. 40 gün içinde atımını almaya başlıyorsunuz. Sindirim tüpünü beslemeye başlıyor. Bir yandan dışarıdan almaya başlıyor. Beyin bunun üstüne böyle uzantılarını göndererek likenlerde olduğu gibi adeleleriyle bunu destekliyor. Ve onun isteklerine yanıt veriyor. Yani git kıza çiçek al. Git işte ona bir sürpriz yap. Vesaire gibi. Başkasının mutlu olmasından mutlu olan bir garip sistem.
Epigenetik çalışmalar şeyi gösterdi ya hocam. Yani anne karnında 9 aylık süreçte annenin hisleri, duyguları otomatikman çocuk da aynısını yaşıyor anne
çok
karnında.
Doğru efendim. Aynısını yaşıyor.
Hani anne ne yaşıyorsa hatta onun da ötesine gitti epigenetik artık. Bizim bütün bellek kayıtlarımızın atalardan bir şekilde kodlanarak, DNA'mıza kodlanarak geldiğini biliyoruz. Bu güzel. Peki ikinci güzel olan şey ve ikinci şaşırtıcı olan şey ne? Sadece zihninizde siz hücrenin bu genetik kodlamasını değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Bu düşünce gücüyle tedavi var mı yok mu demek? Yani zihinle tedavi yapabilir miyiz? Uzaktan enerji göndererek tedavi olur mu insanlar? Benim iddiam şu, evet olur. Çünkü kolektif bilinç dışı, işte konektom, hani beynimizin artık bir konektom gibi bir işlemci sistem olduğu tartışma götürmüyor. Bir sürü de Türkiye'de de çok kaynak kitap var, dünyada da var. Ama bunu bizim deneyimleyebildiğimiz, hani ruh, beden, zihin dediğimiz şeyi biz birey olarak nasıl yaşıyoruz? Duygu, düşünce, davranış. Şimdi siz bu üçünde bir sorununuz varsa, duygularınızda inişler, çıkışlar, işte kötü hissiyatlar varsa falan, daha ne eylemlerinize bakacaksınız. Yani bu üçü birbiriyle o kadar birbirini etkiliyor ki, duygun, düşüncen ve davranışın ne kadar birbirini olumlu etkileyecek şekildeyse o kadar iyilik artı. Hastalıkta da, sağlıkta da, sağlığın varsa sağlığını koruyorsun, hastaysan da iyileşiyorsun. Peki ben şeye kafayı takmıştım. Özellikle İnancın Biyolojisi kitabı beni orada çok fethetmişti hocam. Bu ruh, beden, zihin, okey. Düşünce, davranış, duygu. Bu da bizim birey olarak şimdi konuşuyorum, işte bir şeyler hissediyorum, duygularım var, davranışım var. Bir de düşüncelerim var. İşte bunları size kelimelerle ifade ediyorum, düşündüğüm şeyleri. Bunların arasında tutarlılığı sağlayabildiğiniz şey gene dönüyor sizin en alttaki inanç kayıtlarınızla alakalı. Yani ısrarla altını çiziyorum. Bunun dini bir şey de söylemiyor. Yani
Yok, inanmak bu dediğiniz şey.
bu inanmakla ilgili.
Dini
Yani ben onu
inanmak da bir var mı?
ya bir boyutu, bir formu.
Ya
Ama
da ben
niye?
ona paradigma diyorum. Hani herkesin bir
Ya da
paradigması var.
evet.
Daha
Evet.
hani konuşmayı öyle konuşunca daha belki dinsel olarak algılanmaz.
Şimdi ben genelde şeye bakıyorum. İnsanların mesela bana gelen seanslardaki danışanların neye inandıklarını bulmaya çalışırım. Bunu anlamaya çalışırım. Kendileriyle ilgili, evrenle ilgili, yani neye inandıklarını anlamaya çalışırım derken hani neye taptığı değil. Kendisiyle ilgili inancı, o benliği neye göre tesis etmiş, nasıl bir inanç mekanizmasının üzerine tutumlarını, davranışlarını inşa etmiş. Bunu bileyim ki davranışta karşımıza çıkan sıkıntıyı, değil mi? Öbür tarafta düzeltecek yolunu, yöntemini bulalım. Bunu bilmezsek şey gibi oluyor işte, hani elinde hastanın kan tahlili yok hocam. Benim için de bir insanın kendisiyle ilgili neye inandığı onun kan tahlilinin bir çok önemli bir eki gibi. Kan
Doğru
değerleri
söylüyorsun. Şöyle
çok
de
şey
söyleyebilirim
söylüyor.
belki yani. Hani düz anahtarla yele kilidi açmak gibi. Yele kilit diye el kilidi midir artık onu bilmiyorum. Yani diğer anahtarla normal kapı anahtarıyla başka bambaşka bir kilit sistemini açmaya benziyor. Bu uyumsuzluk olursa sonunda anahtarı kırarsınız.
Aynen.
Yaptığın o yüzden son derece geçerli. Yani bir şekilde insanın önce neye inandığını anlayacaksın ki buna bir miktar hatta daha ileri götürenler psikanaliz falan adını da verebiliyorlar. Tahmin ediyorum. Bir daha çok daha ilerisine götürürsen oraya gidiyor. Yani kodlama nasıl yapılmış diye ama yine de insanın kendi içerisindeki uyumsuzluklarını çözersen o uyumsuzlukları çözmek mesela yaşam konforunu artı sağlığını artı işte ileriye yönelik motivasyonunu artırıyor. Uyumsuzluklar. Yani birisi yemek konusunda çok takıntılıysa olmayınız diyorum. Yani işte korkarak bilmem neyi ağzına atmaya yeme o zaman. Yani hem onu istiyorsun ama bir yandan da takıntılısın. İkisi birbiriyle uymaz.
Efendim, ona nefis terbiyesi diyoruz. Onun
Nefis terbiyesi. Yani.
külliyatı çok
Yani.
derin. Çok derin hocam.
Yani. Harikasın.
Oraya girersek bu yayın bitmez.
O yüzden ben de bir koçluk yapayım o zaman, toparlıyor gibi olayım. Yavuz Bey'in başta söylediği bir şey vardı, müsterih kelimesi. Ben onu buraya not aldım. O zaman müsterih bir hayat yaşamak için neye ihtiyacımız var gibi sizden şöyle son cümlelerinizi alsam, ne dersiniz?
Ben şöyle söyleyeyim özetle aslında atasözü gibi ya da neyse deyimdir ayağını yorganına göre uzat olarak betimleyebilirsiniz. Ha bu boyunuz uzuyorsa yorganı uzatabilirsiniz. Ama boyunuz yeterince şey değilse o yorganı boşu boşuna yani uzatmaya çalışmanın da anlamı yok. Yetmiyorsa içine doluşmaya çalışmanın da anlamı yok. Bunu yapabiliyorsanız ama bunu içinizden gelerek yapacaksınız. Hikayelerimi İlknur çok daha iyi biliyor. Yani benim hayatımda defalarca işte duygusal ya da fiziki ya da mali iflaslarım oldu. Yani büyük şeyler değil ama yani ne ortak o bir ortağım tarafından mesela çok değer verdiğim biri tarafından yarı yolda bırakılmak gibi bir şey bu. Bunlarla barışık olacaksınız. Ben ne zaman ki anladım ben bunu beceremiyorum, bunu yapmakla ısrar etmenin bir anlamı yok. Ben bu tripleri yapabilecek tipte bir adam değilim. O zaman ben kabuğuma çekildim ama kabuğuma çekildim dediğim yani içinde büzüşüp uyumadım. Kabuğun içinden başka bir taraftan başka bir alana sızdım. O alana sızarken de halis iyi niyetli olursanız size evren bir şeyler hakikaten yolluyor. Şaka yapmıyorum. Yani bana ilk nuru yolladı diyeyim size.
Ne güzel.
Böyle düşünün. Ve bunu
Cansınız hocam,
hatta
cansınız.
bir adım daha ileri götüreyim. Bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Bundan yine herhalde bir 5-6 yıl olmuştur. Doçentlik dosyasında bir şey eksik. Bakın kim yardım ediyor? İknur yardım ediyor. Nedir eksik olan dedi? Yabancı sözlü sunum. Çok zor. Mümkünatı yok. Yani ben Amerika'da bilmem ne. A dedi hemen bakalım dedi. O yapmasaydı ben yapamayacaktım muhtemelen. Bana bir tane uluslararası yerli kongre buldu. Ve ben oradan bir aşamayı geçtim. O aşamanın geçilmesi çok zor çünkü siz buradan Amerika'ya sözel sunum yapamazsınız. Ama o aşamayı bana geçirdi. Ben de ona şimdi bugün doçentlik dosyasının 7. defada artık geçtiğini müjdeleyerek bitirmek istiyorum.
Oo, sayesinde oldu. Çok güzel harika.
Sayesinde oldu. Çünkü olumlu düşündü. Bak olumlu düşündü. İnsanlar dışarıdan baktıkları zaman yani şeyi anlamıyorlar. Yani siz başka alanda birbirinize laf yetiştiriyor olabilirsiniz ama diğer alanda birbirinizi desteklersiniz, birbirinizin yanında olursunuz, birbirinizin eksiğini tamamlamaya. Niye bunu düşünmüyorsunuz diyorum. Yani niye böyle bir şey düşünmüyorsunuz? Onun sayesinde bir yere geldiğimden her zaman gurur duydum, her zaman da büyük mutluluk duydum. Bu çünkü hakikaten açıklanabilir, anlatılabilir bir şey değil. Başkaları da zaten anlamıyorlar, onu anladım artık, anlamıyorlar.
Estağfurullah hocam, hiç benim sayemde değil. Bizim gönlümüz birbirini biliyor. Siz benim canım hocamsınız. Helali hoş olsun bu dünyada da öbür dünyada da.
Bu arada bir dakika ben araya gireyim sizin son sözlerinizi almadan. O kadar güzel bir şey yaptınız ki şu an. Yani bu anda açıldı ve hani hep deriz ya kadir kıymet bilmek çok kıymetli. İşte bir iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir dediği şey. Biz hep iyiliği böyle bazen tam da karşımızdakinden işte ben ona şunu yaptım o da bana bunu yapsın gibi beklediğimiz yerde kaybediyoruz dediğiniz gibi. Ama diğerini karşımızdakini kendimizmiş gibi onun bir sorunu kendimizmiş gibi çözdüğümüz noktada da aslında bizim de başka yerlerde işte bu sicimlerle birbirimize bağlı olduğumuz yerlerde başka sicimlerin düğümleri açılıyor. Çok güzel bir şey yaptınız bugün bana hediye gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum bu aranızdaki aşkı görüyor olmak. Beni çok mutlu etti. Şimdi buyurun.
Şimdi bizim aramızdaki aşk korkunç yani aşk değil dostluk aşkı bu. Hani bu anlaşılır
evet, zaten. Değil. Ondan bahsediyorum.
Yoksa benim eşim falan çok sever.
Şu an ben de size aşk duydum bu duygularınızı paylaştığınız için.
Ama insan aşkı çok güzel bir şey. Ben evet. İnsana aşk duyuyorum. Kim olursa olsun. Olabildiğimiz kadar inadına iyi olalım. Hani son cümle olarak onu söyleyelim. İnadına iyi olmayı seçelim. İyi kalmayı seçelim. İyi insanlar olma yolunda her sabah niyetimize koyarak bugünü iyilikle geçirmeyi dileyerek evrenden, Tanrı'dan nefes alıp verirsek o zaman iyilik de bizim peşimizi bırakmaz. Hep onu diyorum. Yani sen günde 300 defa para bana geliyorla olmuyor o iş. O parayla ne yapacaksın? Yani para ya bereket değilse çağırdığın şey. Sadece kendinin daha iyi bir evde oturması, daha iyi bir arabaya binmesiyse derdin. Senin bu evrenle bir sorunun var. O evren onu öyle göndermiyor diyorum. Benim tam olarak işte burada ayrıştığımı düşünüyorum. Genel ekosistem içinden çok teşekkür ediyorum. Hocam çok tebrik ediyorum bu arada.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Geç gelen mutluluk, bahtiyarlık falan diyeceğim ama en azından gördüm. Ben artık görmem diyordum ilk defa.
Evet,
çok tatlısınız ya. Çok teşekkür ederim. Umarım daha da gelirsiniz. Böyle sohbet tadında muhabbetler etmeye devam ederiz. Ve bizim yaptığımız bu sohbetten umarım herkese çok fazla faydalansınlar. O zaman görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın. Çok teşekkürler.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.